Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 11. Ayrım. Cehennemin Kapısında. Yeniköy'deki evime gelenler, "Sen cennette yaşıyorsun," diyorlardı bana. Annem, babam, tüm akrabalarım hep aynı benzetmeyi yapmışlardı. Burası cennet gibi. Betin gelmiş, eve de manzarasına da bayılmıştı. Ruhiye teyzeciğim Boğaz'da yaptığı sabah yürüyüşlerinin birinde saat 9 sularında bir kahve içmek için bana uğramıştı. İlk gelişiydi evime. Her sabah erkenden bir otobüsle Tarabya'ya inip oradan ta Rumeli Hisarı'na kadar yürüdüğünü bildiğimden "Bizim evde bir mola ver, hem yeni evimi görürsün hem de laflarız," demiştim. Sabah saatlerinin iş ve okul trafiği dahi başlamadan gelmişti. Hava pırıl pırıldı. Evin kapısında durmuş, Karadeniz'e doğru eğile büküle uzanan Boğaz'a bakmış, "Yavrum, cennettesin," demişti. Ruhiye teyze, "Evim cennette ama ben cehennemin kapısında duruyorum." "Çocuklarıma tedbir koydurdu Mehmet. Onları görebilmek için ne sıkıntılar yaşıyorum biliyor musun?" demiştim. "Ayşeciğim, ölümden başka her şeye çare var," demişti. Her şeye çare yoktu ne yazık ki. Yarım sayfalık bir resmi belgenin üzerinde yazanlara dayanarak çocuklarımı görmem yasaklanmıştı. Benim cennet evim cehenneme dönmüştü. Eren'le güneye yaptığımız bir gezide Mersin-Adana arasında bir yerlerde cennet-cehennem diye adlandırılan bir yer gezmiştik bir uçurumun dibinde. Benim hayatımı andırıyordu şimdi. "Başını sağa çevir cennet, sola bak cehennem." Cennetin içinde cehennemi yaşama becerisini kazanmam, yüreğimdeki yangını yüzüme yansıtmamam gerekiyordu. Annem ve dayımla tedbir kararının gerekçelerini babamdan saklamaya karar vermiştik. "Muhittin eniştem ya ölür ya da Mehmet'i öldürür," demişti dayım. "Hatta Eren dahi duymasın bu rezilliği. Dövmeye filan kalkar Mehmet'i, başı belaya girer." Babama ve kocama Mehmet'in çocukları almak için dava açtığını söylemekle yetinmiştim. Karşı tarafın avukatının yaşları küçük olan çocuklarımı almak için düzmece şahitlerle, inanılmaz yalanlarla, insafsız, rezil bir savaş açtığını onlar hiç bilmediler. Bilmediği halde bana avukat aranırken, "Süreyya'yı ara, bu sefer de senin avukatın o olsun," demişti babam. "Süreyya ticaret avukatı Muhittin," demişti annem. "Sitare, bu insanların karşısına yine parayla satın alınamayacak birini bulmak lazım. Siz Süreyya'yı arayın, bir sorun bakalım kabul eder mi?" Süreyya Ağoğlu 26 yıl önce bir tren yolculuğunda sabaha kadar battaniyede salladığı bebeğin davasını reddetmemişti. Başına geleceklerden o da haberdar değildi henüz. Karşı tarafın şahitlerinin listesini okumuştu bana. "Kim bunlar? Tanıyor musun bunları?" diye sormuştu. "Sevimsiz dadının ve evimizde uşak olarak çalışan İsmail'in dışında hiçbirini tanımıyordum." "Üzülme Ayşe. Hepsinin üstesinden geliriz," demişti Süreyya Hanım. "Ama hiçbir şeyin üstesinden gelemedik." Karşı tarafın avukatı boşanma öncesinde dayımla bürosuna gittiğimizde bana atacağını ima ettiği iftiraları teker teker hayata geçiriyordu. Mesela şahit olarak bir trafik memuru geliyordu duruşmaya. Hakimin önünde dikilip giydiği üniformaya yakışmayacak şekilde ben teşvikiye meydanında görev yaparken bir de baktım iki küçük oğlan sokak ortasında ezilmek üzereler, ağlıyorlar. Yanlarına gittim, anneleri alışverişe dalmış, çocukların kaybolduğunu fark etmemiş bile. Bana adlarını, adreslerini söylediler. Babalarının eviymiş verdikleri adres, oraya götürüp babalarına teslim ettim diyordu. Baka kalmıştım adama. 3 yaşlarında iki çocuk adres verebilir mi diye sormayı akıl etmemişti hakim. Ben her duruşmaya gidiyordum. Her duruşmada aleyhime şahitlik yapacak şahidin gözlerine gözlerimi dikip bakıyordum. Ah ne kadar naif ve masummuşum. Ne budalaymışım ki o insanların benimle göz göze geldiklerinde utanacaklarını, yalan söyleyemeyeceklerini sanıyordum. Aradan birkaç ay geçiyordu, bir başka celseye bir başka şahit geliyordu. Hayatımda hiç görmediğim bir genç adam, aileye ait çorap dükkanında çalıştığını, haftada bir Maçka'daki evimize ciğer getirdiğini ve eve her gelişinde beni üzerimde gecelikle sarhoş bir halde gördüğünü anlatıyordu. Bu adamı daha önce hiç görmedim. Evimizde aşçı vardı hep. Ciğer getirmek ona mı kalmış? Yalan söylüyor diye bağırarak ayağa fırlayıp müdahale ediyordum. Konuşma hakkınız yok. Konuşursanız dışarı çıkartırım sizi diyordu hakim. Otur yerine Ayşe. Eteğimden çekerek susturuyordu beni Süreyya Hanım. Yaşananları anneme ve anneanneme de anlatmamaya başlamıştım artık. Onları üzmekten başka hiçbir şeye yaramadığı gibi annemin dayanamayıp babama içini dökmesinden de korkuyordum. Konuştuğum tek kişi Esen'di. Esen Ziyal Gürel, annemle babamın Ankara'dan aile dostlarının kızıydı. Kolejliydi ve benim yeni köyden komşumdu. Neredeyse her gün Esen'e uğruyordum. Şarkının derdimi ummana döktüm Asuman'la inledim mısrasında olduğu gibi Esen'e derdimi dökmek, Esen'e ağlamak için. O beni teselli ediyordu, sakinleştiriyordu ve nasihat veriyordu. Dayan diyordu. Her sıkıntının sonu er geç gelir. Ben 3 ayda bir yapılan her celseye gidiyordum ama Mehmet hiçbirine gelmiyordu. Benim şahitlere gözümü dikmemden bazılarının etkilenebilme ihtimaline önlem olarak Mehmet'in annesi de gelmeye başlamıştı ara sıra. Eski kayınvalidemin sahip olduğu apartmanın giriş katına yeni taşınan bir arkadaşı, gece kulüplerinde kendimden geçecek kadar sarhoş olup striptiz yapmaya kalkıştığımı anlatıyordu benden yana hiç bakmayarak. 70 yaşını geçmiş yalancı şahite, gençlerin gittiği kulüpte ne aradığı hiç sorulmuyordu. Süreyya Hanım'a bu insanların yalanlarını niye yanlarına bırakıyorsunuz dediğimde avukat benim, karışma işime diyordu. Söylenenlerin yalan olduğu o kadar belli ki tenezzül etmeye değmez. Şimdi sıra onlarda, sonra sıra bize de gelecek. Savunmaya geçtiğimizde ben gösteririm onlara. Sıra bize gelemiyordu çünkü çarşaf gibi uzun şahit listesinden her celseye ancak tek bir şahit getiriyordu karşı taraf. Ya da mazeret belirten şahit o celseye gelmiyordu. Bir sonraki duruşma 3 veya 4 ay sonrasına atılıyordu. Sevimsiz dadı henüz şahitliğe gelmemişti. Ben dedektif gibi çalışarak son baktığı çocuğun ailesinin adresini bulmuştum. Tek umudum oydu. Diğer şahitleri tanımıyordum ama bu kadın ailemi yakından tanıyan, benim nasıl biri olduğumu, 2 kadeh şaraptan fazlasını içemediğimi bilen dadı, içinde en ufak bir Allah korkusu taşıyorsa yalan söyleyemez diye düşünmüştüm. Beni sevmiyor olsa bile sarhoş olurdu, çocuklarını sokaklarda unuturdu, eve erkek alırdı gibi şeytanın aklına gelmeyecek yalanları sıralayamazdı. Onun katılacağı celseden bir gün önce sabah erkenden Rumelihisarı'ndaki apartmanın kapısını çaldım. Kapıyı açan genç kadına dadıyı görmek istediğimi söyledim. Evde değil, izne çıkmıştı. Saat 10'da gelir dedi. Pekala, ben apartman girişinde bekleyeceğim. Hayrola, ne vardı? Öğrenebilir miyim? Özel bir durum. Genç kadın işkillendi. Ne de olsa çocuğunu emanet ettiği biri söz konusuydu. Sizin çocuğunuza da mı o bakmıştı? Oğullarıma. Süzdü beni baştan aşağı. Siz osunuz dedi. O çocukların annesisiniz. İçeri girin. Bir çay vereyim size. Teşekkür ettim. İçeri girdim. Bir gün sonra duruşmam olduğunu, yalan söylememesi için dadıya yalvarmaya geldiğimi söyledim. Çok tuhaf bir ifade vardı yüzünde. Dilinin ucunda bir şey var da söyleyemiyor gibiydi. Hamilesiniz. Evet, 5 aylık. Madem bir bebeğiniz de olacak, keşke bu işlerin ucunu bıraksanız. Yeni bebek diğer çocuklarımı unutturabilir mi hiç? Dudaklarım titremeye başladı. Genç kadın halime acımış olmalı ki baklayı ağzından çıkardı. Size söylemem gereken bir şey var. Çok güvenmeyin dadıya. Eski eşinizin ailesi, kadının kocasına Teşvikiye Caddesi'nde bir büfe açabilmesi için yüklü para vermiş. Ne söylemesini istiyorlarsa onu söyleyecek. Bence siz yarınki duruşmaya hiç gitmeyin. Elim titredi, çayı üzerime döktüm. Yaprak gibi titriyorsunuz, keşke söylemeseydim. Tuvalete gidebilir miyim dedim. Evin koridorunda ilerlerken ellerimle duvarı tutuyordum düşmemek için. Tuvaletten çıkınca dadıyla karşılaşmadan hemen gidecektim bu evden. İşimi bitirip salona geri döndüğümde dadı kapıdan içeri giriyordu. Beni görünce bembeyaz oldu yüzü. Siz ne arıyorsunuz burada? Beni mi diye sordu. Seninle konuşmak niyetiyle gelmiştim ama vazgeçtim dadı. Seni Allah'a havale ediyorum dedim. Bu dünyada haksızlığa uğrayan tek kişi sen değilsin hanım. Bu böyle bir dünya. Herkesin geçim derdi var. O paranın sana hayır getireceğini bekliyorsan yanılıyorsun dedi dadı. Hayrını göremeyeceksin ne yazık ki benden söylemesi. İsteyerek mi yapıyorum sanıyorsun? Kocama gitmişler, para teklif etmişler. Bu yüzden ne dayaklar yedim kocamdan, haberin var mı senin dedi son umudum sandığım kadın. Çıktım evden. Robot gibi hızla yürümeye başladım. Ancak kuru çeşmeye yaklaşırken geldim kendime. Nereye gidiyordum ben tren gibi dümdüz bir hat üzerinde sağıma soluma bakmadan? Ters istikamete döndüm, bir taksi durdurdum, eve gittim. Kabullenmem gereken bir şey vardı. Kaybediyordum savaşımı. Evimizin sağ tarafında ormana doğru çıkan yokuş ağaçlarla çevrili bir düzlük oluştururdu yukarı kıvrılmadan önce. Ne ev vardı ne insan gezerdi orada. O düzlüğe yürüdüm. Ciğerlerimdeki tüm nefesimle tarzan gibi bir orman hayvanı gibi çok acılı bir insan gibi böğürerek avazım çıktığı kadar bağırdım önce. Sesim yankılandı, bana döndü. Sonra hıçkırarak ağlamaya başladım. Kimse duymadı beni. Çocuklarımı görme yasağının kaldırılması Aralık ayını buldu ama çocuklar bana devredilmedi. Mehmet'in açtığı dava sürüyordu. Davamıza bakan hakimin annesinin kanser hastası olduğu, çok pahalı ve zor bulunan ilaçlarının Mehmet'in ailesi tarafından yurt dışından temin edildiği duyumlarını almıştım. Şaşırmamıştım. Benim vermiş olduğum şahit listesindeki eşin, dostun ne kadar iyi bir anne olduğumu anlatmaları hakimde en ufak bir tesir yapamamıştı ki çocuklar hala benim evimde gece kalamıyorlardı. Ben çocuklarını ölüme terk eden, köpeklere parçalatan, onları aç bırakan ve önlerinde sevişmelerde bulunan anneydim. Pahalı ilaçları temin edecek mali gücüm yoktu. Yine de Allah'a şükretmeliydim ki tüm bunlara rağmen haftada 2 gün oğullarımı birkaç saat görüp babalarının evine geri getiriyordum. Mete ile Ali'yi Nişantaşı'nda bir yuvaya vermişlerdi. Yuva 3'te kapanıyordu. Saat 3'te onları alıp dolmuşla Taksim'e gidiyor, Taksim'den Yeniköy minibüsüne biniyordum. Eve gelmemiz saat 4'ü buluyordu. Filu, anneannemin ettiği beddualardan olsa gerek ölmüştü. Yerine 2 yavru kurt köpeği almıştık. Çocuklar Yeniköy'e varır varmaz önce köpeklere koşuyorlardı. Onlar peşlerinde bahçede dört dönüyor, ağaçlara tırmanıyor. Benim avaz avaz ağladığım, onlarınsa cennet adını taktıkları yere kurdukları çadırda oynuyor, çamura bulanıyorlardı. Bu yüzden eve gidince üzerlerine önceden hazır ettiğim giysileri geçiriyordum. Yorulunca içeri geliyorlardı, mutfakta keyifle kahvaltı ediyorduk. Hava kararırken onları yıkıyor, giydiriyordum. Saat 6'ya doğru Mehmet şoförlü arabasını yolluyordu. Çocuklar gitmek istemiyorlar, evin dört bir tarafına kaçışıp saklanıyorlardı. Şoför ve Durmuş'la birlikte koca evin içinde onları arıyorduk. Yatakların altına girmişlerse onları saklandıkları yerden sökmek çok zor oluyordu. Çekeleye bağırta çıkarıyordum yatakların altından çocukları. Ağlamayın, susun. Babanıza telefon edip izin alacağım. Telefon ediyordum. Akşam yemeklerini de yedireyim. Ben getirir bırakırım yemekten sonra, olur mu? Yanıt olmaz. Bana oraya polis yollatma oluyordu. Çığlıklar atarak, ağlayarak iniyorlardı çocuklar yokuştan. Ben yukarıda kulaklarımı kapatıyordum ellerimle. Mehmet ve annesi bana çektirdikleri çilenin bir başka türlüsünü torunlarına çektirdiklerinin farkında bile değillerdi. Ne de onlara verdikleri zararın. Anneannem durmadan, babaanneleri torunlarına düşkündür kızım, konuş onunla diyordu ama ben konuşmanın faydası olmayacağını biliyordum. Eski kayınvalidem her arzusunun yerine getirilmesini bekleyen insanlardandı. Üçüncü kocasıyla kavuştuğu servet bunu mümkün kılmıştı. O da belki daha önce çektiklerinin acısını çıkarıyordu, intikamını alıyordu. Başlarda ona hoyrat davranmış hayattan. Bu duygu bence giderek onun karakteri olmuştu. Her şeyin en iyisi, en pahalısı onda olmalıydı. Hiç kimse onunla boy ölçüşmeye kalkmamalıydı. Ben Eren'le evlenip Boğaz'a tepeden bakan görkemli köşke yerleşene kadarki davranışı, oğlundan boşanmış gelinine duyduğu normal tepkiydi. Ama şimdi yaptıklarının nedeni başkaydı. Çocukları getirip götüren şoförlerle dadılardan da bir şeyler duymuş olabilirdi. Ama yaşadığım eve dair esas bilgiyi Koko'yu tanıyan müşterek dostlarından almıştı. Şehrin mutena bir mahallesinde güzel döşenmiş bir apartman katıyla ya da Büyükada'daki herhangi bir köşkle kabili kıyas değildi yaşadığımız ev. Bu evde en az 3 veya 4 kuşağın sadece serveti değil, kültür birikimi ve bu birikimin meyvesi olan sanat eserleri de mevcuttu. Para sahibi olur olmaz müzayedelere koşturup alınan ve evin çeşitli köşelerine serpiştirilen, bir zamanlar başkalarına ait değerli nesnelerden farklıydı bu evdeki eşyalar. Her bir parça en az 100 yıllıktı. Aile fertlerince özenle seçilmişlerdi ve bence eski kayınvalidemin çocukların evimde gece kalmalarına izin vermemekteki ısrarı, benim zar zor geçinen biriyle evlenmiş olmayıp böyle bir eve gelin gitmiş olmamdan kaynaklanıyordu. O değil miydi bana pişman olacaksın, kafanı taşlara vuracaksın, sen bizi çok ararsın diyen? Nereden bilecekti o döşediğimiz kaloriferi ödemek için ne sıkıntılara düştüğümüzü ve bizi bunca borca sokan kaloriferin evi ısıtamadığını? Bu yüzden gündüzleri şöminenin önünden ayrılamayıp geceleri bebeğimizin odasını elektrikli sobayla ısıtmaya çalıştığımızı. Kartal yuvası gibi evde karı koca şahane züğürtleri oynadığımızı, tamir edemediğimiz damın her yağmurda yatağımızın üzerine aktığını, su borularının sık sık patladığını, cebimizde ancak mutfak masraflarını karşılayacak kadar paramız olduğunu, dergiden ayrıldığından beri taksiye binmenin bile bana ağır bir lüks gibi geldiğini, Eren'in kurduğu işin henüz para getirmeye başlamadığını, beni bir eli yağda, bir eli balda sanan ve buna kızan eski kayınvalidem, herhalde hayatı o yıllarda gezmek tozmaktan ibaret olan oğluna, ben ne diyorsam onu yapacaksın demişti, çeşmeyi akıtan kişi olarak. Ben mutlaka pişman edilmeliydim. Ben bu ana oğula ne söylesem boştu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 99. Devamı 12. ayrımda.